Ayrım 5. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 55. 7. Senatör Lowe, saf saf Albay Roberts'la olan tartışmalarını, onun da kendine göre bir yönteminin bulunduğunu düşünüyordu. Gerçekte ise Roberts'ın kendisine söylediklerinin hepsini yerine getirmişti. Uysal bir adam olan Albay ise askerden çok, bir bilim adamının odasına benzeyen çalışma odasında hızlı hızlı volta atıyordu. 46 yaşındaydı. Chicago'lu bir bankerin kızıyla evlenmiş ve kayınpederinin mirasından bir bölümü de ona düşmüştü. Birçok meslektaşı gibi artık bolluk içinde yaşayabilirdi. Ama o gösterişsiz, son derece sade bir yaşayışı yeğlemişti. Kızı Ella'yı sever, eğitimiyle kendisi ilgilenirdi. Sertti. Ne tablo, ne porselen koleksiyonu yapar ve ne de az bulunur şeyleri toplamaya çalışırdı. Ziyafet vermez, her pazar kiliseye gider ve her türlü hayırsever girişimleri içtenlikle desteklerdi. Karısı, kızı ve içli dışlı olduğu birkaç dostu onu böyle bilirlerdi. Ancak bu gösterişten hoşlanmayan namuslu adam içindeki büyük tutkuları gizlerdi. Politikaya gönül vermişti. 1943 yılı ilkbaharında bir dostuna "Ruslarla savaşmamız gerekecek, hem de yakında" diyerek onu adam akıllı şaşırtmıştı. Rusların savaş istediklerine kendini inandırmaya başladı. Başlangıçta bulanık bir varsayımdı bu ama küçük bir kuşku bile duyulmayan temel bir gerçek yaptı bunu kendisine. Vardığı yargı da şuydu: bir tek kurtuluş yolu var, Ruslara saldırmak. Bir gün karısı kızları Ella'yı göstererek sessizce "Savaştan kaçınmanın gerçekten hiç olanağı yok mu?" diye sormuştu. Ruslar uçaklarıyla ta buraya kadar gelebilirler de onun için... O sevecen ama kararlı bir sesle "Sen sanıyor musun ki?" demişti. "Bizleri ileride ne büyük acıların beklediğini ben düşünmüyorum. Gerektiğinde kurban vermesini bilmeliyiz. Hatta en sevgililerimizi bile. Eğer bu işi geciktirirsek hepimiz yok oluruz." Harriman'la da görüşmüştü Roberts. İkisi de birbirlerini büyülemeye çalışmışlardı. Çünkü Harriman herkesi büyülemekten hoşlanırdı. Roberts ise yüksek onur sahibi kişilerin desteğini elde etmek istiyordu. Harriman daha sonra şöyle söylemişti: "Albay Roberts dürüstlük örneği bir adam. Yaptığı işe inanıyor. Böyleleri gerek bize." Roberts ise Harriman'la görüşmesini anımsayarak "Kuşkusuz bir iş adamı bu" diye düşünmüştü. "Ama ben bir partizan olmak istemiyorum. Desteğe ihtiyacım var benim. Harriman'dan yararlanabilirim." Meslektaşları Albay'ın görev ve yükümlülüklerin başarıyla üstesinden geldiğini bilirlerdi. Kaldı ki son derece karışık ve çok yönlü bir işi vardı Roberts'ın. Basınla ilgilenir, dış ülkelerdeki propaganda işiyle uğraşır, kongreni ve kongre üyelerinin genel havasını izlerdi. Güneyli demokratları ve yılmadan savaşan cumhuriyetçileri birleştirmek istiyordu. Aynı zamanda Ruslarla uzlaşma düşüncesine eğilim duyan çevrelerin foyalarını ortaya çıkarmaya çalışıyor, bunları yenilgi taraftarı, hatta hainler diye adlandırıyordu. Hiçbir zaman ön planda görünmezdi. Ön planda olmadığı gibi ötekilerin onun fikirlerini kendilerininkiymiş gibi söylemelerine sevinirdi. Politika salonlarında ve senato kulislerinde de adı bazen anılırdı. Ama geniş halk kitleleri bu alçak gönüllü, gösteriş sevmez albayın politikada önemli rol oynadığından en ufak bir kuşku duymazlardı. Bir gün Daily Worker'da perde arkası kişiler içinde askeri gruba bağlı Albay Roberts'ın adının da sayılması gerektiği yolunda bir makale çıktı. Ancak gazete savını destekleyecek hiçbir kanıt gösteremedi. Roberts'ın komutanları yazıyı okuduktan sonra gülümsemişler. "Kızıllar da herkesi izleyip kovuşturma hastalığı vardır" demişlerdi. Bu kez kendisine kara çalmak için kimi seçtiler biliyor musunuz? Bizim zavallı Roberts'ı. Demokrat Parti'nin Kuzey Carolina'daki toplantısında konuşan Roberts, isyana varan bir öfkeyle hiçbir zaman önleyici savaş yanlısı olmadığını ve tüm gücünü barışın korunmasına harcadığını söyledi. İnsanların zayıflıklarını ve sorumluluk almaktan korktuklarını anlıyordu. Lowe'la sohbet ederken değişmez bir biçimde "Belki de siz haklısınız" derdi. "Savaştan kaçınmamız gerek." Senatör rahatlatmak isterdi böylece. Çok az kimseye söz ederdi planlarından Roberts. Karısının uzak akrabalarından Dubelt kadar hiç kimse ona sadık değildi. İnsan içine pek çıkmayan Dubelt tüccarlık yapıyordu. Albayın kendisine verdiği en ince işleri bile büyük bir dikkat ve dürüstlükle yerine getirirdi. Ama Roberts'ın asıl ne istediğini, neyin peşinde olduğunu o bile bilmezdi. Dubelt için onun yaptığı her şey hizmetti. Ondaki bu bürokratik boyun eğerlik ancak bir bakanlık görevlisinde ya da banka memurunda bulunabilirdi. Roberts bazen alaylı bir gülümsemeyle Dübelt'in kızıllar hesabına çalışması halinde bile durumun bambaşka olacağını düşünürdü. Roberts için politika, tutku ve yetenek işiydi. Artık Amerika çağının başladığına, insanlığı komünizmden kurtarmak gerektiğine ve kendisinin üzerine düşen tarihsel görevin bilincinde olan yürekli bir Amerikalı olduğuna inanırdı. Gazete muhabirlerinden ve fotoğrafçılardan kaçarak cana yakın kalmasını biliyordu. Meslektaşlarını büyülemek ve değişik çevrelerden insanlarla dostça ilişkilerini sürdürmek yeteneklerine sahipti. Uğraşı çok bir insan olmasına rağmen konserlere, sergilere gidecek, edebiyattaki yenilikleri izleyecek zaman buluyordu. Herkes onu, düşünce ufku çok geniş bir insan olarak görüyordu. Kızıl sinema artistlerinin kovuşturulmasına karşı çıkıyor, Einstein için de dehası önünde şapkamı çıkarıyorum. Yalnız beni üzen şey, büyük bilginin politika üzerine yargıda bulunurken tıpkı bir küçük çocuğa dönmesidir, diyordu. Profesör Adams'ın pasifist tiradına karşı hazırlanan bir protestonun altını imzalamasını önerdikleri zaman Roberts bunu yalnızca kabul etmekle kalmamış, bilgine kendisine duyduğu derin saygıdan söz eden bir de mektup yollamıştı. Duman'ın gelişi onu bayağı endişelendiriyordu. Kızılların dört elle sarılacakları bir olaydı bu. Çevresinde gürültüler koparılacak büyük bir at. Herkesin ortak kanısına göre Duman akıllı bir adamdı. Ama daha önemlisi Batı kültürüne mensup olan bu adam aydınların sevgisini kazanma konusunda çok yetenekliydi. Neden izin vermişlerdi gelmesine? Bu kılçıksız diplomatlardan hiç mi hayır gelmeyecekti? Bu adamın durduğu yerde duramayacağı kesin. Mitinglere katılacak, üniversite dolaşıp Amerikalıları baştan çıkaracaktır. Öte yandan onu geri yollamak da oldukça zor. Bilim adamları protestoyu yağdırırlar. Koster'ın yazdıklarına gelince ancak kapıcı hamal takımını etkileyebilir. Sokak gösterileri Amerika'nın kızıllar için bir han olmadığını kanıtlayacak, kuşkusuz ama önemli kişileri de Duman'a karşı ayaklandırmak bir yerde zorunlu. Profesör Gray hiç tartışmasız uzlaşır benimle. Peki ya ötekiler? Adams bir davet düzenlemiş. Demek ki Duman önemli adlardan oluşan bir düzine kadar salağı kendinden geçirip büyüleyebilir. Biraz kararsızlık geçirdikten sonra Roberts rizikosu büyük bir adım atmaya karar verdi. Davetten önce Adams'a gidecek ve onunla konuşacaktı. Profesör, saf 40 yıllık atmacayı barış güvercini sanabilir. Ama ne de olsa bir Amerikalı, kaç kez diktatörlüğe karşı olduğunu, kızıllara inanmadığını açıklamadı mı? Gerçeği. Duman'ın buraya bilgin olarak değil, bir ajitatör olarak geldiğini açıkça söylemek gerek ona. Bu ona yeter. Profesör politikaya katlanamaz çünkü. Ama gene de ihtiyatı elden bırakmamak gerek. Onunla yalnızca dostu Roberts olarak konuşmalıyım. Kesinlikle başka türlü değil. Albay'ın trende oldukça uzun zamanı vardı. Kendisine yöneltilebilecek sorular ve karşılıkları üzerinde uzun uzadıya düşündüğü halde Adams'ın çalışma odasına girerken telaşa kapılmıştı. Üstelik buraya ilk gelişi de değildi. 10 yılı aşkın bir süredir tanışıyordu Adams'la. Robert, Adams'ın bir yıl içinde yaşlanmış olduğunu düşündü. Uzun, kemikli bir yüzü vardı bilginin. Yüzünün sarı derisi gözlüğünün kara çerçevesiyle ikiye ayrılmıştı ve bu durumuyla yaşlı bir Çinli'ye benziyordu. Ölçülü hatta biraz soğuk bir kişi olan Adams, Roberts'ı güler yüzle karşıladı. Kolejde okuyan kızının nasıl olduğunu sordu. Sıra Roberts'a gelince o da Adams'a torunlarının nasıl olduklarını sordu. Sonra her ikisi de sustular, konuşamıyorlardı. Derken Roberts ana soruna değindi. Üstü kapalı olarak ama ateşli bir konuşmayla Rusların tüm Batı uygarlığı için nasıl büyük bir tehlike olduklarından söz etti. Adams susarak onu dinliyor, arada bir başını sallıyordu. Roberts'tan bir kendine güven duygusu içindeydi. Herhalde siz de katılıyorsunuz bana. Bu işin politikayla ilgisi yok. Bu bizim var olma ya da yok olma sorunumuzdur. Tartışma, düşünme, yaratma özgürlükleri sorunudur. Komünizmin zaferi yalnızca bizim toplumsal yapımızın sonu olmayacak, aynı zamanda bilimin de sonu olacaktır. Adams gülümsedi. Bu kederli gülümseme onun donuk yüzüne bir canlılık vermişti. Politika, gene politika. Kendiniz ona öylesine kaptırmışsınız ki her sözünüzde politikanın yer aldığını fark edemiyorsunuz bile. Rusların nasıl yaşadıklarını bilmiyorum ve bu konuda bir fikirde yürütecek değilim. Profesör Haynes onların bilimde çok büyük başarılar elde ettiklerini söylemişti bana. Ama yaşayışları pek öyle Haynes'e göre değilmiş. Anlaşılmayacak bir şey yok burada. Kalkütalı bir öğrencim var. Çok ilginç şeyler anlattı bana. Eski uygarlığa ait bir ülke. Onların İngiliz yönetimlerine göre yaşamak istememelerini çok iyi anlıyorum. Ben de Hindistan'da yaşamak istemezdim. Rusya'da da yaşamak istemem ben. Hem de orada onca ilginç şey olmasına karşın. Morfoloji alanında Profesör Bunak'ın çalışmalarına çok değer veriyorum. Ama bakın, yeniden söylüyorum, orada çalışmak istemem ben. Kısa süre önce biyologların tartışmaları üzerine bir rapor göndermişlerdi bana. Birçok değerli gözlemler ve saptamaları vardı. Ama bir bilimsel hipotezin doğruluğunu kabul edip ötekileri yanlış saymak benim anlayabileceğim bir şey değil. Bu durum Profesör Bunak'ı rahatsız etmiyor olabilir ama ben böylesi koşullar altında çalışamam. Durun durun, daha bitirmedim sözlerimi. Hiç kuşku yok ki Rus bilginleri de bizim koşullarımız altında çalışamazlar. Dünya çok biçimlidir. Savaşa gelince bu vahşilerin yöntemidir. Ruslar Lysenko'nun teorisinin doğruluğunu bana silahla kanıtlayamazlar, öyle değil mi? Bilim, insanlar arasında gerçek bir dayanışma öğesi olmalıdır. Politikanın dünyamızı karartmasını istemem ben. Siz gelmezden az önce bir gazete getirdiler. Profesör Duma üzerine bir makale var. Gördünüz mü bilmem. Tiksinç bir şey. Roberts gülümsedi. Kim aldıracak Koster'ın yazdıklarını? Pasaklı bir bulvar gazetecisi işte. Ama madem ki Profesör Duma'dan söz açtınız, şu kadarını söyleyeyim ki o artık bilim adamı niteliğini korumadığı gibi şu sizin politika sözcüğüyle anlatmak istediğiniz ahlaksal çöküşün içine gömülmüş durumdadır. Biliyorum ve hiç onaylamıyorum ama şu sizin sözünü ettiğiniz gazeteci de çok cahil bir adam. Duma'nın çalışmalarını bilirler. Çok dar bir uzmanlık kolum var benim. Karinoloji üzerine çalışıyorum ama Profesör Duma'ya çok şey borçluyum. Herald Tribune'deki son derece soylu açıklamanızı okudum. Herhangi bir kimsenin Koster'a inanabileceğini gerçekten düşünüyor musunuz? Ben sizin uzmanlık konularınızda en küçük bir bilgisi olmayan bir adamım ama gene de Duma'nın büyük bir bilgin olduğuna inanıyorum. Ne var ki işin üzücü yanı buraya bilimsel amaçlarla değil bir ajitatör olarak gelmiş bulunuyor. Anlaştık. Nedenli zor olduysa da bunu ben de söyledim Profesör Duma'ya. Ne yazık ki politik tutkular kör etmiş onun gözlerini. Otele kendisine uğradım ve yarım saat kadar konuştuk. Ama çarçabuk anladım ki başka başka dillerde konuşmaktayız. Bana Rusların savaş istemediklerini kanıtlamaya çalıştı. Bu konuda hiç kuşkusuz haklı. Aynı şeyi Profesör Heines'ten de duymuştum. Ama Duma bir başka konuda yanılıyor. Politikacılar savaş isteğinin Amerikalılar olduğuna inandırmışlar onu. İşte körlüğü burada. Bunu kendisine de söyledim. Ben bizde hiç kimsenin yeni bir kan dökümü istemeyeceğinden %100 eminim. Hiç kimse, diye onayladı Roberts. Gerçekten de Amerikalılar dünyanın en barışçıl ulusudur. Zaten bizim ne savaş ne de sömürgecilik geleneğimiz var. Biz yalnızca bizi kimse rahatsız etmesin istiyoruz. Profesör başını salladı. İşte Duma bunu anlamıyor. Amerikalıları görüp tanıdıktan sonra düşüncelerini değiştirir sanıyorum. Hiç sanmam. Şimdi tamamen komünistlerin avucunun içinde o. Her konuda bir tek yanıtı var onun. Amerika suçludur. Herhalde demecini okumuşsunuzdur. Okumadım ve okumak da istemiyorum. Onunla bilimsel çalışmalar üzerine konuşmayı yeğlerim. Yarın kendisiyle görüşeceğiz. Onuruna küçük bir davet vereceğim. Böyle törensel kutlamalar Mr. Adams inançlarınızla çelişmeyecek mi? Evet, Duma buraya geldi ama... Adams albayın sözünü kesti. Biliyorum, özel olarak benim için gelmedi. Bilim için de gelmedi. Ama ben evimde antropolog Duma'yı kabul edeceğim ve şundan da emin olabilirsiniz ki evimde miting falan olmayacaktır. Duma politik bir takım açıklamalara girişecek olursa toplantıyı dağıtmak niyetindeyim. Ama bu iğrenç makaleden sonra büyük bilgine duyduğum saygıyı özellikle belirtmeyi vazgeçilmez bir görev sayıyorum. Roberts karşı koymanın olanaksızlığını anlıyordu. İncelik gereği birkaç dakika daha oturduktan sonra selam verip profesörden ayrıldı. Hemen dönmedi Washington'a. İşi vardı biraz burada. Küçük bir bara gidip oturdu ve bir limonata söyledi kendine. Acılı bir üzüntü çökmüştü içine. Ne gözü kör insanlar ya Rabbi. İşte şu Adams, Kızılların durdukları yerde durmayacaklarını, şimdiden 10 ülkeyi yuttuklarını ve daha da ilerlemekte olduklarını bir türlü görmüyor. Hazır bomba yalnız bizim elimizdeyken onlar daha harekete geçmeden işlerini bitirebiliriz. Eğer onlara 10 yıllık bir süre verirsek bizden daha güçlü olurlar. Bunu anlayamamaları ne korkunç bir şey. İyilik, dürüstlük ha? Hayır, basbayağı ödleklik bu. Gözleri gören birinin körler arasında yaşaması ne zor. Dübelt'in gelişiyle düşüncelerinden sıyrıldı. Arkadaşının yağmurluğundan suların sızması şaşırtmıştı onu. Yağmur mu yağıyor? Hem de nasıl. Demek epey olmuş buraya oturalı. Güneşliydi hava çünkü. Dübelt asla geç kalmaz. Ah öyle ya, erken gelmiştim biraz. Dinlenirim belki diye. Adams'la olan görüşmesi onu yormuştu. Düşüncelerini toparlayıp Dübelt'e sığmadan yatan oğlunun sağlığını sordu. Canı hiç konuşmak istemiyordu. Ama Dübelt hemen konuya girdi. Dümo işi için her şey hazır. Çok esaslı olacak bana kalırsa. Anders ne zaman harekete geçileceğini soruyor. Bugün değil. Hatta öyle görünüyor ki yarın da değil. Ben Anders'a haber veririm. Dinleyin Fred. Asıl başka bir şey var canımı sıkan. Terziyle konuşup anlaştınız mı? Nasıl bir adam bu? McHorn çok iyi bir delikanlıdır. Kendisiyle Avrupa'da tanışmıştım. Yüzbaşıydı o zaman. Ama bu işi severek aldığını da sanmayın. Kabul ettirene kadar aklı karayı seçtim. Yoksa kızıllardan mı korkuyor? Hem de nasıl. Onun gibi ödlek az bulunur. FBI'ın da ona gözdağı verdiğini söyleyeyim bu arada. İnşallah gereksiz hiçbir şey söylememişsinizdir. Sizinle dün tanışmışız gibi konuşuyorsunuz. Belgeleri verin, bugün prova günü. Buruş buruş olmuş bir zarfı pantolonun cebine sokan Dübel ayağa kalktı. Bekleyin biraz. Belki yağmur daha dinmemiştir. Arabanızı nereye park etmiştiniz? Küçük bahçenin oraya. Koşarım ben. Provaya gecikmekten korkuyorum. Dübel çıkınca Robert saatine baktı. 4:30'du. Dicker'a gitmek için erkendi. Yağmur da azalmamıştı daha. Sokak kocaman sarı bir ırmak gibi akıyordu. Bir bilseydi Adams, kuşkusuz hemen dolandırıcılık, provokasyon derdi. Yalnız Adams değil, herkes böyle derdi. Karısı örneğin, bunu yapabileceğini hiç sanmazdım derdi. Haklılığını kanıtlaması çok sıkıcıydı. Eğer ben suçluysam bu onların kör olmasından. Kızıllar, Japonlar gibi ansızın saldırmaya hazırlanıyorlar. Bunu kimse ne görüyor ne de görmek istiyor. Onların gözlerini açmak gerek. Sorumlu üzerine alıp battıklarının farkında olmayan Adams gibileri kurtarmak gerek. Ama zor bu, çok zor. Bir kez yalnızım ben. Ella'ya göre ise bir despotum. Çünkü Irving'i okumasını istiyorum ve şu budalaca filmleri seyretmesine karşıyım. Karım dün benimle birlikte yaşamanın dayanılmaz olduğunu söylüyordu. Çok şey istiyormuşum ben. Oysa ondan hiçbir şey istediğim yok. O yalnızca ayakların ucunda yükselerek benim düşüncelerime bir göz atmaya zahmet etmiyor. Hepsi bu. Yazarın biri, adı şimdi aklımda değil, tiranlık demiş. İnsanları büyük bir aşkla sevmek fakat onlara güvenmemektir. Doğru, belki de bilmiyorum. Ben insanları seviyorum, hele de Amerikalıları. Ama şu Adams gibilerine de güvenilebilir mi? Ne anlar o böyle şeylerden? Yalnızca kafatası biçimlerini akla erer onun. Hepsi bu. Küçük bir çocuk elinden tutsun, istediği yere götürsün onu. O da bir çocuk. Garson kızı çağırdı. Dicker'a gidebilirdi artık. Hava kararmıştı. Sokak lambaları, leylak rengi kaldırımlar üzerine ışıklarını serpiyorlardı. Rıhtıma doğru yürüdü Roberts. Vapurlar telaşlı bir haykırış içindeydiler. Işıklı gökdelenler köy dağlarını andırıyordu. Bunlardan birinin ışığı ötekilerden çok daha yükseklerde, kocaman bir yıldız gibi parıldıyor ve yağmur hiç durmadan yağıyor, yağıyordu. 5. ayrımın sonu, sayfa 63.